Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Yeni bir Kur'an meali ve müzakeresi programında daha sizlerle birlikteyiz. Duha suresinin 3. bölümünü bugün çekmiş olacağız inşallah. Esat Bey de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Esat Bey.
Hoş bulduk abi.
En son 4. ve 5. ayet-i kerimeleri işlemiştik ve Cenab-ı Allah orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işin ahirinin, sonrasının şimdisinden daha hayırlı olacağını bir manada müjdeliyordu ve Rabbin sana verecek ve sen de bundan hoşnut olacaksın diye o müjdeyi bir üst seviyeye çıkarıyordu, taşıyordu tabiri caizse. Bu derste kaldığımız yerden devam edeceğiz 6. ayeti kerime ile. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Bu ayeti kerime hakkında neler söylemek istersiniz Esat Bey?
Evet abi, elem yecidke yetimen fe'ave, Rabbin seni yetim iken bulup barındırmadı mı? Yani koruyup kollamadı mı? Sana arka çıkmadı mı? Seni himaye etmedi mi? Bu noktada hani meseleyi özet itibariyle başından alırsak, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı. Senin için bu hayat serencamının sonu öncesinden daha hayırlı. İşte her anın bir öncekinden daha hayırlı olacak. Rabbin sana itaatını, atasını, ihsanını, lütuflarını verdikçe verecek. Sen de bundan razı olacaksın. Ayetlerinden sonra Cenab-ı Hak bu vaatlerin, bu ifadelerin örneklerini sergilemeye başlıyor. Diyor ki elem yecidke yetimen fe'eve. Yani Rabbin seni yetim iken bulup barındırmadı mı? Yani zaten bir nevi şu anda da öyle değil midir? Rabbin sana verdikçe vermekte değil midir? Bugün şu güne kadarki hayatında zaten bir öncekinden daha hayırlı devam etmemekte midir? Yani bir hatırla, bir geçmiş hayatına bak. Bu vaatler zaten parça parça yerine getirilip durmaktadır. Hatırlatmaların birincisi, Rabbin seni yetim bulup barındırmadı mı? Burada eve kelimesi, elem yecidke yetimen fe'eve'deki ava da diyebiliriz biz ona. Bu kelime barınak, barındırmak, işte himaye etmek, koruma altına almak, arka çıkmak, bir eksiğini kapatmak gibi anlamlara geliyor. Mesela Ashab-ı Kehf'in mağarası da bir nevi onlar için bir avadır yani. Veya Hazreti Nuh'un gemisi bir cins avadır, barınaktır. Onları himaye altına almaktır. Onların himaye altına alındığını belirtmektedir. Burada tabii şöyle bir husus akıllara gelebilir. Cenab-ı Hak neden Efendimizin yetimliğini göz önüne seriyor da öksüzlüğünü göz ardı ediyor gibi bir düşünce olabilir. Burada aslında yetimlikle öksüzlük arasında bir karşılaştırma yapmak çok doğru olmayabilir psikolojik açıdan. Çünkü Cenab-ı Hak hepimizin hayatta olan anne babalarına uzun ve sağlıklı ömürler versin. Her iki valideynini de hem annesini hem babasını kaybetmiş bir insan varsa aramızda bizi dinleyen, o kendisi için bir karşılaştırma yapabilir fakat o yine kendisi için olacak. Bu da meselenin sadece psikolojik açıdan bir değerlendirmesi, bir yorumu olacaktır. Fakat meselenin bir toplumsal yönü var, bir genele bakan yönü var, özele bakan ve insan psikolojisine bakan yönleri olduğu gibi genele ve genel toplum yapısında ve genel manadaki yetim ve öksüz kavramlarına bakan yönü de var. Bu açıdan aslında yetimliğin öksüzlükten daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Kur'an burada yetimliği daha çok nazara vermiş. Yani bunun dönemsel kültürel şartları olabilir, bunu iddia edenler olabilir. Yani Araplar gibi bedevi bir kültürde hani yetimlik öksüzlükten daha zor olabilir. Bu anlaşılabilir bir şey. Adamlarda bugün bile hala kefalet sistemi dediğimiz bir şey var. Bu Amerikan polisiye filmlerinde kefalet gibi değil. Hani suçlu birisine böyle toplumun eşrafından ileri gelenlerinden birisi gelip kefil olduğunda o adam hakkında hukuki yargılamalar bir anda değişebiliyor yani. Bu hala daha o bedevi kültüründen gelen bir özellik. Aradan 1400 yıl geçmiş, hala daha devam ediyor bu özellik. Bilenler bilecektir yani o kefalet kültürünü, Arap coğrafyasındaki özellikle. Ama evrensel açıdan da yetimliğin öksüzlükten daha zor olduğu yönleri vardır yani. Bu da açık yani. Anne şefkatinden mahrumiyet, evet hakikaten çok zor bir şey, onu tartışmıyoruz. Hatta annemi daha üstündür, babamı daha üstündür gibi böyle yapay dikotomi diyeceğim, artık başka bir kelime aklıma gelmiyor. Yapay dikotomi millere de gerek yok. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yerine göre kim kendisine iyilik edilmeye daha layıktır şeklinde bir soru sorulduğunda annendir diyor. Daha sonra kimdir sorusuna karşılık tekrar annendir diyor. Üçüncüsünde tekrar annendir diyor. Dördüncüsünde sonra babandır diyor. Yani annenin yeri tartışılmaz. Onu ayrı bir noktaya koyuyor. Ama toplumsal bağlamda nübüvvet gibi bir vazifesi var Efendimizin. Bu toplum içinde gerçekleşecek bir vazifedir. Evin içinde kapalı kapılar ardında gerçekleşecek bir vazife değil. Ve yine o nübüvvet vazifesinin zilliyet planında diyelim, o manada, o gölge altında nübüvvete tabi olan bir tebliğ hizmetleri gibi emri bir maruf, nehyanil münker faaliyetlerini devam ettirenler için de bu yine toplumsal bir vazife olacaktır. Toplum içinde gerçekleşecek bir vazife olacaktır ister istemez. Yani bu bağlamlarda yetimlik, himayesizlik, yani böyle amiyane tabirle tırnak içerisinde garibanlık, sahibi olmamazlık, öksüzlükten hakikaten daha zordur yani. Yani milletleri, grupları, insanları perişan eden aslında yetimliktir. Bu mana malumunuz düz babasız demek. Yani babası olmayan insanlara yetim diyoruz. Ama bu bağlamda yani yetimi bir koruyucusu olmayan, babası hayatta olsa bile bir koruyucusu, bir himaye edeni olmayan şeklinde anlamak daha doğru. Bunun da farklı versiyonları var her zaman. Yani mesela bir yerde devlet veya toplum hani öyle gerçekleşmiş, öyle yerleşmiş olabilir ki tamamen hakikaten kavramsal olarak da yetim ve öksüz, hatta kimliksiz, haymatlos, yani vatandaş olmayan, tanınmayan, hatta akli dengesi yerinde olmayan bir insan dahi hiç yetim gibi bir muamele görmeden onun hakları korunabilir. Kimse ona zulmetmeden hayatına gayet memnun bir şekilde yaşayıp gidebilir. O manada kavramsal olarak yani babası hayatta olmayan birisi olarak bile hani devlet kendisine sahip çıkar, sosyal devlet ilkeleri uygulanır, konu komşusu sahip çıkar, akrabaları sahip çıkar vesaire. O bağlamda kavramsal olarak yetim olsa bile hakikatte o yetim değildir. Hatta bu yönüyle yetimlere belli bir yaştan sonra zekat verilmesi bile hoş karşılanmamıştır fıkıhta. Ancak diğer bir taraftan işte hani babası hayattadır insanın. Yani Allah muhafaza öyle babalar var. Adı baba yani aslında kendisi nedir o işte Şam babası, İskele babası gibi adam. Kendi evladına başkasının yapmayacağı zulümleri yapan babalar var. Yani mesela bu tip ayrıntılarını bir köşeye koyarsak, çünkü onlar çok bambaşka bir mevzu. Yetimlik hakikaten zor bir mesele. İşte bu bağlamda Cenab-ı Hakk'ın Allah seni yetim bulup da barındırmadı mı, seni himaye etmedi mi hatırlatması önemli. Evet, dünyada zulüm olsa da çoğu insan için var olan hani o sosyal çevrenin o yetimi az çok koruması, yönlendirmesi, bu bir korumadır, doğrudur. Sonra işte o insan kendisi reşit olunca tekrar böyle o yetimlik sürecinde koruyup kullanmasının, korunup kullanması sayesinde elde ettiği birikimleri işte reşit olduktan sonra devam ettirmesi vesairesi. Bunlar mümkün. Fakat insan sonuçta her halükarda yetimlikten, himayesizlikten, hatta böyle toplumsal anlamda yalnızlıktan, Allah'a sığınmalı, Cenab-ı Hak'tan bu konuda bir muhafaza edinmeyi, dünyanın içinde, dünya içinde, ahiret içinde, bu tip hem dünyevi hem uhrevi vakalara karşı da, Allah'ın mahlukatına karşı da, insanların zulmüne karşı da o muhafazayı her zaman istemeli. Yetimlik kötü. Fakat bakarsanız işte geçmişte farklı dereceleriyle farklı yetimlikler yaşadın diyor Cenab-ı Hak Efendimiz'e. Ama pek çok farklı muhafazalar da gördün. Efendimiz'in babası o daha doğmadan önce vefat etmişti. Sonra annesi ve annesinin kabilesi, ki Medine'de bir kabileye dayanıyor. Bu yüzden Efendimiz, Ensar'ın Efendimiz'i kabulü böyle çok da zor olmamıştır. Yani birbirlerine yabancı değillerdir. Hazreti Amine validemizin bir yönü şeydir yani, açıkçası Medine'lidir. Hatta bu yönüyle işte Ensar Efendimiz'in dayıları olurlar bir yönüyle. Hazreti Amine validemiz de işte Efendimiz henüz 6 yaşındayken vefat edince Efendimiz artık öyle bedevi bir toplum içinde ortada kalıyor yani maddi açıdan. Düşün, çok zor bir durum yani, 6 yaşında. Normal bir çocuk psikolojisi yani, o çocuk psikolojisi kalımlarının Efendimiz için hiçbir şekilde işlemediğini söyleyemeyiz. Efendimiz'in o dönemde neler hissettiğini anlamamız aslında çok mümkün. Çok zor bir ortam. Ebu Talip sahip çıkıyor. Ebu Talip'in vefatından sonra zaten Efendimiz bazı konularda, mesela Taif'e gittikten sonra Mekke'ye tekrar döndüğünde o an için müşrik olan birisinin himayesiyle, o oradaki bir toplumsal kültür, insanların artık falan benim himayemdedir dedikten sonra o toplumsal kültür o konuda bir konsensüs sağlamış, on sana dokunulamıyor. Yani bu teknik bir ayrıntı ama Efendimiz yine muhtemelen Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesiyle farklı insanların himayesine girmiş olabiliyor maddi açıdan, toplumsal açıdan veya kültürel açıdan. Cenab-ı Hak her fırsatta Efendimiz'i himaye edecek birilerini onun hizmetine gönderiyor yani açıkçası. Ta ki böyle Bedir Harbi'nde miydi, Uhud Harbi'nde miydi? Vallahu yasımuke minen nas ayeti inene kadar Allah seni insanlardan koruyacaktır için. Yani Cenab-ı Hak o koruma işini doğrudan doğruya kendi üzerine alana kadar Efendimiz bir şekilde sebepler planında birileri tarafından himaye ediliyor. Hatta Akabe biatları da böyledir hatırlarsanız. İşte seni koruyacağımıza, senin düşmanlarına düşmanlık edeceğimize, seni satmayacağımıza, yani amiyane tabirle söz veriyorlar Efendimiz'e. Onu, yani ona arka çıkmış oluyorlar bu manada. Bu yönüyle Efendimiz'in yetimliğine rağmen onun sürekli muhafaza altında tutulduğu, ilahi bir el tarafından, sebepler planında tabii ki, sürekli himaye altında tutulduğu Efendimiz'e hatırlatılıyor. Elem yecidike yetimen fe'ave ayeti bunları, bu manaları ifade ediyor denilebilir.
Teşekkür ediyoruz detaylı açıklamalarınız için. O zaman bir sonraki ayet-i kerime ile devam edelim. İlk ayet-i kerimede yani ilk açıklamasını yaptığımız 6. ayet-i kerimede o seni yetim bulup barındırmadı mı diye bir soru yöneltmişti Cenab-ı Allah. Akabinde de 7. ayet-i kerimede şaşırmış bulup da yol göstermedi mi diyerek yeni bir soru daha yöneltiyor. Bu ayet-i kerime hakkında neler söyleyebiliriz?
Evet, ve vecedeke dallen fehede. Buradaki dalli şaşırmış bir halde olarak çeviriyorlar. Fakat dal kelimesinin farklı versiyonları, farklı anlamları var. Bildiğimiz genel anlamı dalalet, sapkınlık, yani gidilmesi gereken yolun dışına çıkmak. Bir cins şerit ihlali yapmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için haşa, o bizim zihinlerimize daha çok kodlandığı şekliyle bir dalalet halini yakıştıramayız. Bu mümkün değil. Bu yüzden çeviriler, mealler biraz yumuşak davranmış. Kimileri işte seni yol bilmez iken diye çevirmiş. Kimileri seni şaşırmış halde bulup da diye çevirmiş. Bir şaşkınlık olarak arz etmişler. Da bunun bir manası daha var. Dal kelimesinin Arapçada bu kelime birkaç anlama gelir dedikten sonra şöyle bir anlamı da var. Böyle bir yerde tek başına kalmak. Mesela böyle bazı kartpostallar, şeyler görmüşsünüzdür. Onun dijital camiadaki adı neydi? Postlar mı? Resimler mi? Neyse. Öyle resimler görürsünüz. Hani böyle bomboş bir arazi, çöl gibi bir arazi. Hiçbir şey yok. Sadece bir tane ağaç var ortada. O ağaç daldir işte. Yani o ağaç dalalet üzere olan bir ağaçtır.
Windows ekran resimine öyle yalnız ağaçlar çok
Aha, evet, evet, evet. Aynen öyle işte. Eşi benzeri yok. Çevresinde kendisine benzer hiçbir şey yok. Yani henüz bir aile değil. Kendi cinsinden başka hiçbir varlık yok. Ortada böyle kendi başına duruyor. Yani o ağaç da orada bir dalalet içerisindedir derler. Yani bu sapkınlık demek değil yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o cahiliye çölünde aynen böyle yapayalnız bir ağaç gibi. Yani. Bu ağaç meyve verebilir. Hatta bir bağ meydana getirebilme özelliğine de sahiptir. Ancak bu özellikler nübüvvetten önce fonksiyonunu icra edemiyordur henüz. Çünkü yani bir vahiy gelmemiştir. Vahiy kaç yaşında geldi? 40 yaşında. 40 yaşından önce de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adeta bir nebi gibi yaşamıştır. Bak, bu çok önemli. Yani bunu sadece içkisi yok, kumarı yok, başka günahları yok manasında söylemiyorum. Onlar zaten yok. Fakat ahlaki açıdan da hiçbir düşkünlüğü yok Efendimiz. Veyahut böyle mala mülke tamah etme, zenginliğe, itibara, şana, şöhrete tamah etme gibi de bir şey yok. Kimseyi haşa dolandırdığı vaki değil. Kimseye kötü bir söz söylediği vaki değil. Kimseye yalan söylediği vaki değil. Kimsenin emanetine ihanet ettiği vaki değil. Verdiği bir sözü yerine getirmediği vaki değil. Bunun üzerine yani bu ahlaki değerler üzerine daha da koyarak devam ediyor sürekli. İşte o hılful fudul cemiyeti var ya böyle. Yani böyle haksızlıklara karşı bir araya gelip de o haksızlıkları ortadan kaldırmak amacıyla kurulan o cemiyet var ya, Efendimiz ona bizzat üye oluyor ve birkaç da şeyi var o konuda, yani açıkçası tırnak içerisinde eylemi diyebiliriz yani. Ebu Cehil'in böyle Mekke'ye gelen bir tane yalnız gariban bir adamın mallarına el koyduğunu görünce gidiyor yani, onun kapısını çalıyor. Böyle adeta tabiri caizse hani böyle bugün biraz avam mı gidiyoruz olsun rahat öyle oldu diyelim. Postayı koyuyor, raconu kesiyor, malları takır takır geri alıyor yani. Efendimiz böyle bir adam. Bakın nübüvvetinden önce bunlar. Fakat henüz nebi değil. Tam yolunu, tam mecrasını bulmuş değil yani. Fakat nebi olduktan sonradır ki artık hakiki şeyin, hakiki terakkinin yolları bir anda açılıyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir anda terakki ediyor. Miracı onun terakkisini ufkudur yani bir yönüyle. Ölene kadar, vefat edene kadar tabii ki terakkisi devam ediyor ve halen daha devam ediyor bak. Vefatından sonra da devam ediyor. Çünkü es-sebebü kel-fail diyoruz. Sebep olan yapan gibidir diyoruz. Ümmetinin gerçekleştirdiği bütün sevaplar o gerçekleştiren bireylerden hiçbir eksilme olmaksızın habire Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da yazılıp duruyor. Bir bu yönü var. İkincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için bu dünya hayatını onun farklı boyutta bir miracı olarak değerlendirmek bile mümkün yani. Neyse orada konu biraz fazlasıyla derinleşebilir. O kısımlara gerek yok da. Yani Efendimiz için bir zamanlar dal içindeydi. Yani tam olarak yolunu bulmuş değildi demek. Kendi bakış açılarımızla tam olarak anlayabileceğimiz bir durum değil. Yani kendi hayatımıza bunun örneklerini bulmamız belki hani böyle çok ciddi seviyeler atlamış maneviyat açısından insanlar için %1 belki mümkündür. Bizim için milyonda bir, belki milyarda bir mümkündür. O da çoğunlukla okuduğumuz şeyler itibariyle. Dolayısıyla bu vecedeke dalen derken seni dalalet içinde bulup kavramsal olarak, yani sen henüz tam olarak bir yola girmemişken seni bulup da seni hakiki manasıyla hidayete erdirmedim. Bu manaları düşünmek önemli. Tekrar bir kavramsal toparlama yapalım. Normalde dal yolunu kaybetmek demek. Hani çölde yolunu şaşırmak gibi. Veya hüda da yolunu bulabilmek demek. Bunu biz daha çok uhrevi meseleler için kullanırız bu arada. Dalalet ve hidayet meselelerini. Hayır, günlük hayat pratikleri içinde kullanılan şeyler bunlar. Hani eğitim göreceksinizdir. Üniversite eğitimine başlayacaksınızdır. Hangi bölüm okusam, hangi şehri tercih etsem veya bir seçmeli dersler vardır birkaç tane. Hangi dersi seçsem daha işime yarar vesaire. Bunların hepsi kendi seviyeleri içerisinde birer dal haldir, birer dalalet haldir yani. Ne yapacağını bilememek. Tabii bütün bu dalalet hallerinin en kötüsü artık Allah'ı ve ahireti bilememek, bildikten sonra Allah muhafaza unutmak ve o konuda saçma sapan bazı düşüncelere, analizlere kapılıp gitmek. Ama en basiti de hani veya en masumu da veya en normali de bir yerden bir yere giderken yolunu bilememek. Yani trafikte bile pek çok kez yaşarız. Onların hepsi bir kendi derecelerine göre birer dal durumudur, birer dalalet durumudur. Yani genişten bakalım. Biz madem La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah diyebiliyoruz veya sadece öyle demekle kalmayıp hani bunu biraz daha öteye götürüp bu işi lafta bırakmayıp Allah ve Resulünün buyruklarına dair ilim sahibi olma yolunda az da olsa kendi çapımızda bir çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede bile biz dalaletteydik. Kaybolup gitmişler idik yani. Ve Cenab-ı Hak bize hidayet verdi, yolu gösterdi. Bu da hüda demek. Fehede yani. Doğucadaki dalen fehede'deki fehede de bu. Ama bunun başka bir hali de mesela biz nasıl diyelim böyle daha dünyaya doğmamışken, henüz ana rahmindeyken de yolumuzu biliyor değildik. Daha sonra bir cenin olarak oluştuk. O var olduğumuz zaman da herhangi bir şey biliyor da değildik. Yeni bebekken işte emmeyi bile bir içgüdüsel olarak gerçekleştirsek bile onu bile tam olarak biliyor halde değildik. Daha sonra işte bebek olduk, çocuk olduk, ilkokula başladık. Ortaokul, lise, üniversite vesaire derken şu yaşımıza geldik. Hala daha o dalalet içindeki halimizden, yani yol bilmezliğimizden, ne yapacağımızı bilmezliğimizden her konuda, dünyevi konularda, dini konularda, uhrevi konularda, eğitimle ilgili, aileyle ilgili, bilmem neyle ilgili her konularda günde belki yüzlerce defa dalalet içinde kalmaktan, yani ne yapacağımızı bilmemekten kıvranıp duruyoruz. Biz böyle bir varlığız. Daha sonra işte bir karar veriyoruz, bir yola giriyoruz. Cenab-ı Hak bizi yine kavramsal açıdan belli bir hidayete erdirmiş oluyor. İşte bu ayeti de toparlayacak olursak bu dalalet kavramları içerisinde, yani bu dalalet kavramını ifade ettiği manalar içerisinde Efendimiz'e en uygun olan sen yolunu bilmez idin, hangi mecraya akacağını bilmiyordun. Hatırla işte Allah Teala sana bilmediklerini öğrettiği, bilmediğin zamanlarda, başın darda kaldığı zamanlarda sana bir çıkış yolu verdi. Onun bu nimetlerini de hatırla. Vecedeke daallem fehedâden bu ayetten anlaşılması gereken manaların bunlar olduğunu düşünüyoruz.
Evet, yani sen içinde bulunduğun toplumun halinden memnun değildin. Orada çok ciddi
evet.
problemlerin olduğunu gözlemliyordun. Bu sana ızdırap veriyordu. Bu problemleri nasıl çözeceğini bilemiyordun. Bir çıkış yolu bulamıyordun. Kendini mağaralara vuruyordun. Orada belki yalnız kalmak sana iyi geliyordu. O toplumdan o ölçüde hoşlanmıyordun belki. Ciddi iç sıkıntıları içerisindeydin. Ve işte biz sana bir çıkış yolu göstermedik mi? Bu durumların nasıl düzeltilebileceğine, insanların dünyasını ve ahiretini nasıl kurtarabileceğine dair sana rehberlik etmedik mi diye özet olarak anlayabiliriz sanıyorum abi.
Evet evet, yani şöyle bir şey var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde bulunduğu toplumun gidişatından maddi ve manevi açıdan memnun olduğunu, razı olduğunu düşünemeyiz. Efendimizin içinde olduğu toplumda bir ıslah yapma gibi bir düşüncesinin olup olmadığından da emin olamayız. Bunlar bizim tahminlerimiz. Fakat şöyle bir gerçeklik var. Efendimiz hakikaten içinde olduğu toplumun bazı uygulamalarından ciddi manada rahatsız ki Hilful Fudul gibi bir organizasyona dahil olmuş yani. Bazı şeylerin ters gittiğini o da biliyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor, hatta yapıyor yine bu cemiyete üye olmak. Başka örnekler de vardır. Aklıma sadece bu geldiği için söylüyorum. Yani Efendimizin aleyhissalatü vesselam haşa kendi işte nübüvvetinden önce putlara tapmadığını da biliyor. Hatta ve hatta Hazreti Ali'nin rivayet ettiği bir hadise. Efendimiz kendisi anlatıyor. İşte cahiliyenin yaptıkları şeylerden sadece iki şey yapmaya yeltendim diyor ama her defasında Allah benimle o şey arasında girip bana mani oldu. Bu iki şey de ne? İşte bir tanesi bir gün böyle bir çoban arkadaşıyla Mekke'nin yüksek yerlerinde koyun güderlerken o çoban arkadaşına diyor ki, daha yaşı küçük yani genç yaşlarında, benim koyunlarıma göz kulak olsan da işte Mekke'ye gidip gençlerin eğlencelerine katılsam gibi bir meyil doğuyor Efendimizin içinde. Arkadaş da muhtemelen kabul ediyor ki Efendimiz oradan ayrılıyor. Yolun üzerinde işte bir eve varıyor. Orada bir tef, zurna, her neyse belki bir düğün vardır. Bir eğlence sesi duyuyor. Onlar işte falan oğlu falan kızla evleniyor diye ilan ediyorlar. Efendimiz onları seyretmek niyetiyle oturuyor. Fakat orada Cenab-ı Hak ona öyle bir uyku veriyor ki Efendimiz dayanamıyor, uyuyakalıyor. Ta güneş doğana kadar, ertesi güne kadar. Sonra arkadaşının yanına dönüyor ki çobanlar çıktıkları zaman günlerce şehre geri dönmezler. Halen öyledir, uygulamabilirsiniz. Arkadaş ona ne yaptın diye sorunca da öyle bir şey yapmadım diyor, yani uyuyakalmışım filan. Buna benzer bir iki hadise daha var. Yani Efendimizin bu tip meyillerinde bile Cenab-ı Hak onu koruyor, himaye ediyor yani o anda. Dolayısıyla Efendimizin cahiliyenin tozuna toprağına bulaşmadığı çok açık. Öyle bir insanın içinde yaşadığı toplumun o kötü gidişat hayatından razı olmayacağı da çok açık. Farklı yollar araştıracağı da çok açık. Elimizde ne kadar somut deliller olmasa da. Diğer yandan Efendimizin Hristiyanları, Yahudileri, hatta Hanifleri tanıdığı da biliniyor. Yani o ticaret kervanlarıyla doğuya, batıya, kuzeye, güneye gidip gelen bir insan. Hatta Habeş Melikini falan tanıyor yani. Siz diyor Habeşistan'a gidin diyor ilk Müslümanlardan böyle çok sıkıntı çekenlere. Oradaki Melik'i tanıyor. O Melik adildir diyor. Biliyor demek ki. Fakat o dinlere de meyletmiyor. Adeta böyle bir bekleyiş içinde gibi veya ne yapacağını bilmeyen, hangi yola gideceğini bilmeyen bir insan gibi beklerken vahiy nazil oluyor. Sen beklemezdin diyor. Yani vahyin sana geleceğini beklemedin. Fakat Efendimizin bir arayışı var yani. Bu hissedilebiliyor. Ki o dönemde temiz ruhlu insanlar hakikaten bazı arayışlar içindeki Mekkelilerin içinde zaten böylesi temiz ruhlu bazı insanların kimilerinin Hristiyan olduğu, kimilerinin işte Ehli Kitap veya belki de Tevrat'ın ayetlerinden hoşlanıp Yahudi oldukları, kimilerinin Hanif dini üzere, Hazreti İbrahim'in dini üzere devam etmeyi tercih ettikleri de görülüyor. Fakat Efendimizin onların hiçbirini tercih etmediği de görülüyor. Yani bu manaları da beraber düşününce dediğin çok mantıklı.
Teşekkür ediyoruz abi. O zaman bir sonraki ayet-i kerime ile devam edelim. Bugün ele alacağım son ayet-i kerimede de yine Cenab-ı Allah bir soru yöneltiyor ve seni fakir bulup zengin etmedi mi diyor. Burada evet. Bu fakir bulup zengin etmeme meselesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluğunda, gençliğinde çok ciddi sıkıntılar çektiği maddi açıdan biliyoruz. Bu açıdan mı değerlendirmemiz lazım? Yoksa daha farklı manalar anlayabilir miyiz? Nasıl yaklaşmalıyız?
Yani bu bir yönüyle bir önceki ayetin biraz daha açılmış bir hali. Pardon, iki önceki ayet. Yani ele mecid ke yetima fe avani. O yetimliğin yani himayesizliğin veya annesi babası olmayışın veya toplum içinde davası itibariyle tek başına kalışın bir yönü de ail olmaktır. Yani babacadaki ailen fe ahna dediğimiz zaman ailerini ail olma durumunu sadece yoksulluğa indirgemek eksiklik olur. O bir muhtaç olma durumu, genel bir durum. Yoksulluk da bunun içinde fakat yoksulluktan ibaret değil. Evet, ail mutlak haliyle kavramsal olarak muhtaç demek. Az veya çok direkt fakir diyebilirsiniz ama fakir veya zengin deyince insan genelde işte herkes kendi kültürüne dair bazı meblağları esas alıyor. Mesela işte çoğumuzun aklına herhalde asgari ücret geliyordur. Yani şey olarak, ölçüt olarak. O meblağların ötesinde arada da bir şeylere ulaşamıyor ise ve ulaşmada işte ciddi zahmet çekiyorsa bir insan mesela bugünün toplumu içinde, Türkiye toplumu içinde aildir yani muhtaç haldedir. Sadece parasal bir mesele değil bu. Gına ise ve vecedeki alem fe ahne'deki ahne ve gına, gani bunların hepsi aynı kökten. Zenginliğin de asıl manası muhtaç olmamak demek. Yani istinada muhtaçlık göstermemek demek istina anlamında. Hakikaten muhtaç olsun veya olmasın veya maddi açıdan muhtaç olsun veya olmasın. Öyle ya da böyle herhangi bir mevzuda bir eksiğimiz var ise ve Allah bunu gidermiş ise ve vecedeki ailen fehane ayetinin bir manasına da mazhar olmuşuz demek. Bu fakirlik de bunun içine girebilir. Yani bir yerde ciddi manada maddi olarak sıkışmışızdır. Ve hiç tahmin etmeyeceğimiz bir yerden Cenab-ı Hak bir kapı açmıştır. Elhamdülillahi ve vecedeke ailen feagne gibi bir dua okuyabilirsiniz o esnada yani. Dolayısıyla o mana sizin hakkınızda da bireysel olarak tecelli etmiş demektir. Veyahut işte böyle zengin bir ortamda doğmuş bir zengin çocuğu dahi çocukluğundan veya küçüklüğünden okul çağına, okul çağından gençliğine, işte gençliğinden kendi hayatını kurmasına, herhangi bir şeye malik değilken ona ulaşması ancak başkalarının iznine, vereceği harçlığa filan bağlıyken ya işte bir göz bile olsa, bir oda bile olsa burası benim evim, burada bu işimi halledebiliyorum dediği vakit dahi bir ahna durumu yaşamış olur. Yani bir gına, bir gani olma durumu yaşamış olur. Ama hani bakarsak farklı ihtiyaçlarımız ve bu ihtiyaçların karşılanması veya o ihtiyaçlardan müstani hale gelmemiz manasında ele alırsak evet biz ailler idik, muhtaçlar idik de Allah bize bir gına verdi. Hem de bu üç zikir Allah'ın bize geçmişte verdiği nimetleri hatırlatıyor. Bu hatırlatma tekrar nimet verme ve ümit etme ve bunu düşünüp şevk bulma adına en büyük sermayemiz haline gelmiş oluyor inşallah. Yani bir işi 100 kere yapmışsanız, 100'ü de başarılı olmuşsa 101. defada da az da olsa bir şüphe edersiniz. Veya işte belli bir ilacı almışsanız, 1000 kere almışsanız, 1000 kere başınızın ağrısı geçmişse bir daha onun başınızın ağrısını geçirip geçirmeyeceğinden şüphe etmezsiniz. Madem bunlar olmuştur, bir daha olacaktır demek yani. Bu konularda da şu anda içinde bulunduğunuz durum itibariyle eğer yeyse ümitsizliğe kapılmışsan bir geçmişine bir bak yani. Hayat daha bitmedi, ölmedin yani. Bak bunları Allah verdi, ondan iste. Diğeri de bunların şu anki yokluğu seni daraltmasın. Diğer manası itibariyle bak bu mevzuların başı böyleydi, sonu ama böyle oldu. O çerçevede de hani senin için ahirette bu şekilde öncesinden daha hayırlı olacak gibi manaları düşünmek lazım. Çok yönlü düşünmek lazım. Ama işte insan bu vaatlerin, bu ayetlerde belirtilen vaatlerin, hakikatlerin kendi hayatında da tecelli etmesi için bazı kanalları kapatmamalı yani kendi elleriyle. Onları açık tutmalı. Yani çünkü biz kanalları açık tutup kapalı tutmak da genellikle bakış açılarına bağlıdır. Dolayısıyla bakış açıları sürekli geniş olmalı. Çünkü biz nimetleri çoğu zaman statik görürüz, durağan görürüz veya bir göl gibi birikmiş halde, stok halinde gibi düşünün. Oysa nimetler ancak hani akış içinde olmalarıyla, sürekli bir döngüseldeki bir hareket içerisinde olmalarıyla netice oluşturur. Ve onların faydasını o akış içinde görürüz aslında veya görmeliyiz. Bunların içinde en ciddi ikisi nedir? İşte ilim ve maldır. Bizzat bir şey yapma gücü, bu da fiziksel kuvvete de bir parça bağlı olsa da temelde insanın kale aldığı bir servet aracına, bu belki işte o zamanlar develer, koyunlardı, şimdi banka hesaplarıdır vesaire. Önemli değil yani. Birincisi maldır. Bir de neyi nasıl yapacağını bilmek. Bu da ilimdir yani. Mahiyet itibariyle her şey ilme bağlıdır. Her şey ama her şey. Allah'ın isim ve sıfatlarını bilme manasında marifetullah da ilme bağlıdır. İşte bu uzay mekiği yapma anlamında fizik kanunlarını, mühendislik kanunlarını, termodinamik kanunlarını, şunu bunu bilmek de ilme bağlıdır. Onu yapabilmek de ilme bağlıdır yani. Dolayısıyla ilim ve mal olmadan hiçbir şey yapamazsınız denilse yeridir yani. Bu yönü öyle de hani Efendimiz'e bu iki nimetin daha ötesinde bir açıdan bunları da kapsayan, bunları da içeren bir koruma nimeti verildi. Yani Efendimiz'in muhtaç olduğu şeylerin giderilmesi noktasında onların muhtaç olunan her şeyin bir yönüyle ihsan edildiği manasında bir koruma nimetinden de bahsedilebilir. Yetimlik ona işaret ediyordu işte iki ayet önce, bir ayet önce. Diğer tüm nimetleri bu üçünden çıkarıp ortaya koyabilirsiniz. Yani mesela hastalıktan koruma, eğer korunamamışsanız veya bir şey olmuşsa hastalığın ilacını bilme ve o ilacı temin edebilme, parasını ödeyebilme veya o ilacı yapabilme gibi. Bunu da işte mesela barınma, sığınma veya hidayet manasını alabilirsiniz, zorunu bulma. Ve nihayet bir gına olarak da alabilirsiniz. Bir zenginlik, bir fırsat yani bunların hepsi. Başka meseleleri de buna bağlayabilirsiniz. Çünkü bunlar geniş kavramlar yani. Cenab-ı Hak bunları Efendimiz'e hitap ediyor ama kavramsal olarak bunları geniş tutmuş. Çok geniş tutmuş. Bununla yani bu akışta Allah bu nimetleri verdi, tekrar verebilir. Sen de yollarını kapatma. Bakış açını düzgün ayarla. Yeyse meyse kapılma. Şeytanla prim verme. Yani tepede hala parlayan bir güneş var. Gözünü kapayıp kendine gece yapma. Duha diye bir vakit var. İşte senin kendi hatalarınla o duha vakti sana leyl olmasın. Devamı da bunlara bağlanabilir. Dolayısıyla bu vecedeki aynen fe'agne, Rabbin sana muhtaç olduklarından seni müstani kılacak şekilde sana ihsanlarda bulunmadı mı gibi bir anlamda çevirmesi bence daha doğru olurdu. Seni yoksulken seni zengin etmedi mi demek bence bayağı bir yüzeysel olmuş. Hatta buradan yola çıkarak bazı yazılarda geçmişte rastlamıştım. Şimdi nerededir, ne durumdadır bilmiyorum. Hani işte Allah peygamberi zengin ettiğini söylüyor. İşte o ganimetlerin beşte birini kendine alan birisi tabii ki zengin olur gibi küstahlıklara da düşülebiliyordu yani. Dolayısıyla bu tip çevirileri biraz daha dikkatli yapmak lazım.
Evet, yine ufuk açıcı bilgiler paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
O zaman bugünkü programımızı burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde, 4. bölümde de Duha suresini bitirmiş oluruz inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Esat Bey. Kıymetli dinleyenlerimiz, size de vakit ayırıp programımızı dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun.